Ayrım 12.
İstemiyorum, istemiyorum. Neden, niçin bilmiyorum ama istemiyorum. Ne kadar aptalca, cahilce ve yaralıcıydım. Buna hakkım yoktu hiç. Aksine uyumak zorundaydım. Orasının nasıl sertleştiğini hissediyordum. Birden babam olmuştu o. Ne zaman biraz şefkat ve yakınlık ümit edecek olsam, bu tehdit titreterek uyanıyordu. O çirkin kafasını bana karşı kaldırıyordu. Beni parçalamak ve yaralamak için. Bu parçadan nasıl nefret ediyordum. Ne kadar zordu birazcık sevgi ve yakınlık için onu da hesaba katmak zorunda olmak. Daha önceki gibi iğrenç, birçok kez gibi gözlerimi kapatıyordum ve o almak istediği şeyi almaya başlayınca ben bedenimden kaçıyordum. Düşüncelerimde diğer kızlarla sinemada, mağazalarda muhteşem, lüzumsuz, ıvır zıvır güzel şeyler alıyordum. Harika kesimli bir binici takımıyla Bo'da, Bologna'da ata biniyordum. Seksiz yaşıyor ve seviyordum. Ve tüm bu zaman boyunca mekanik olarak beklenen sesleri çıkarıyor, hareket ve mimikleri yapıyordum. Fakat gerçekte ben değildim. Yaralı ve çok itinalı bir şekilde bir taksiyle Magda'nın evine geri dönüyordum. Yakında stadı terk edeceğim için seviniyordum. Dağları özleyecektim ve o çok güzel çevresi olan eski şaleyi, bu Haydn'in kitaplarındaki hareketli dünyayı. Okulu ve ilk sevdalılığımın duygularını özleyecektim. Aniden ortaya çıktığındaki nefes kesilmelerini, kıpırtıları, sesini duyduğum zamanki o heyecanı. Kaçamak bakışlarımızdaki sevgi ifadesini, sevilenin ben olduğumu, onun tarafından şartsız sevilmeye layık olduğumu bilmek. Fakat şimdi onun yakınlığı beni boğuyor ve sıkıyordu, bana fazla geliyordu artık. Onu istiyordum ve özlüyordum fakat henüz hazır değildim. Ne zaman olabilecektim ki? Hiç normal olabilecek miydim ki? Ya da biraz çılgın veya frijit miydim? 2 gün sonra Paris'ten ayrılıyorduk. Yola çıkmadan önceki son gece hepimiz Lapin Agil Kabaresi'ne gitmiştik. Sanatçılar şarkı söylediğinde tüm seyirciler alkışlıyorlardı. Magda hafif çakır keyifli ve sürekli önemsiz diye bağırıyordu. Ben basit bir yaşam arıyorum, bunu arzuluyorum, istiyorum ama henüz eşitlik olmuyor diye bağırıyordu. O akşam şarkısıyla, alkışlarıyla, gülüşüyle ve ertesi gün Paris'ten ayrılacağımız için ağlamasıyla o biraz çılgın görünüyordu. Biz dağlara geri dönüyorduk. Trende İvo'nun bakışına yakalanıyordum ve kendimi gülümsemeye zorluyordum. Tekerlerin tek düze temposuyla içimden şarkı söylüyordum. Seni seviyorum ve özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Seni seviyorum ve özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Köşe koltuğumda onun arkamda asılı duran ve muazzam hoş kokan mantosuna yaslanıp uyumadan önce gözlerim yaşlarla doluyordu. Yorgundum ve altüst olmuştum. Paris geride arkamda kalıyordu ve onunla Paris'teki ilk tiyatro gecemdi. Çılgınca sevinmiştim bu geziye fakat sonra beni iyice soğutmuştu bu. Zira her zaman ve her yerde İvo vardı. Direktifleri ve beklentileriyle, her şeyi örten ve bana ağırlık veren istekleriyle. Herkesin ona nasıl bayıldığını görüyordum. Bu arada hayretle genel kültür ve tarih hakkında ne kadar az şey bildiğimin farkına varıyordum. Bir hafta daha okula gidiyordum. Hüzünlü bir haftaydı ve sonra Gastad'daki son gecemi geçiriyordum. 11. Neuchâtel'deki ticaret okulu dünyaca ünlüydü. Ben ve annem trenle oraya gidiyorduk. Trenler bana genellikle büyük babamı ve onunla geçirdiğim yaşamımın en güzel yılını hatırlatıyordu. O zamanları düşünmek beni hüzünlendiriyordu, dolayısıyla o hatıraları kafamdan atıyordum. Neuchâtel diyordu annem ve ben okyanusu, küçük şehri, etkileyici şatoyu, eski surları görüyordum. Güzel görünüyor diyordum ilgisizce. Hala daha yanılmaktan korkuyordum. Şehre giden geniş caddeden aşağı iniyorduk. Şatoya götüren tepeyi tırmanıyorduk ve nihayet Rujende Hochberg'e, benim yeni yuvamın bulunduğu yere ulaşıyorduk. Yüksekçe bir binaydı ve bana bakacak olan evde kalmış iki bayan dik dik bakıyorlardı. Prusyalıydılar. Uzun siyah giysilere bürünmüş ve sarkık boğazları ince pliseli süs ve siyah kadife şeritlerle sıkıştırılmıştı. Sanki kurumuş deriyi bir arada tutuyor ve hindiye olan benzerliklerini biraz olsun azaltıyor gibiydi. İçlerinden birinin bir peruk taktığını fark ettim hemen. Bir peruk. Kaybedecek olsa ne olur acaba? Bizi salona götürüyorlardı. Ağır kadife perdeli, abartılı kabartmalı, yeşil kadife koltuklarıyla fazla tıka basa doldurulmuş, etkisi bırakan o odaya. Annemin sert bakışları altında orada taş gibi oturuyor ve iyi bir etki bırakmaya çalışıyordum. Benim odama götürüldük. İçinde tüm seslerin boğularak yankılandığı yüksek karanlık bir odaydı. Annem onlara, sorumluluk sahibi yaşça benden büyük olan nişanlımın 3 haftada bir beni ziyarete geleceğini açıkladıktan sonra benden ayrılıyordu. Biz vedalaşmak için birbirimizi öpüyorduk ve annem beni neredeyse göğsüne bastırıyordu. Ben saat 5'ten 7'ye kadar odamda oturuyordum. Bir ömür gibi sürdü bu. Yemek zamanını duyuran zil çalıyordu ve ben yemek salonuna iniyordum. Orada çoktan 2 yaşlı kadın, bir ihtiyar adam ve benim yaşlarımda 6 kız bekliyorlardı. İri yapılı bir kız küstahça sırıtıyordu. Kızlardan ikisi çok güzeldiler, gerisiyle pek ilgilenmiyordum. Oturuyorduk. Matmazel Clara çorbaları, Matmazel Agatha bir sonrakini servis yapıyordu ve son akşam tatlıyı kimin servis yaptığına dair küçük bir hesaplaşmadan sonra Matmazel Clara hizmet etmeye karar veriyordu. Şişmanca ve yüzü sivilce dolu bir kız yemekleri içeri getiriyordu ve daha sonra da tekrar gelip tabakları topluyordu. O ev idaresi stajını eski İsviçre'de yapıyordu. Ona imrenmiyordum ve mutfak personeliyle görüşmenin onaylanmadığı hususunda aydınlatılıyordum. İhtiyar adamın dişleri yerken tıkırdıyordu. İri gövdeli kız benim bakışlarımı yakalıyordu bakışlarıyla. Dalga geçer bir şekilde onu işaret ediyor ve sanki her an yemeğini püskürecekmiş gibi yapıyordu. Ben bakışlarımı kaçırıyordum. Matmazel Clara beni herkese tanıtıyordu. Sırıtan kız Violet benim dikkatimi bir bayana yönlendirdi. Kadın topuzundan bir iğne çıkarıp çaktırmadan dişlerini temizlemeye başlıyordu. Ben de Violet'e bir bakış fırlatıyordum ve ikimiz de gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. Yemekteki bu sessizlik beni huzursuz ediyordu. Daha sonra kızlar beni odalarına çağırıyorlardı. Biz birbirimize daha da yakınlaşıyorduk. Benden başka bir kız daha yeni gelmişti ve Violet bana tüm erkeklerin onun peşinde olduğunu, bu nedenle de son kaldığı yerden ayrıldığını ve burada deneme süresi için bulunduğunu bildiriyordu. Oldukça cüretkar dekoltesi olan bir bluz giyiyordu ve bu Matmazel Clara'nın onu çağırmasına ve baş başa konuşmalarına sebep oluyordu. O andan itibaren de o sadece çenesine kadar düğmelenebilen bluzlar giyiyordu. Okulun fevkalade bir ünü ve çok iyi öğretim kadrosu vardı. Zor işler dönemi başlıyordu. Stenografi, iş mektupları, muhasebe ve tüm bunlar Fransızca olarak. Konular çok sıkıcıydı ve ben kendimi zavallı gibi hissediyordum. Çünkü hemen hemen öğrencilerin hepsi firma ve iş yeri sahiplerinin çocuklarıydılar. Burada neden bahsedildiğini ve nasıl bir yol izleyeceklerini biliyorlardı. Benim için her şey Çinceydi. Birçok geceler uyanık kalıyor ve rakamlarla hokkabazlık yapıyordum. İnşallah muhasebe hesaplarım tutar ümidiyle, ama buna rağmen hatalar gözümden kaçıyordu ve benim uydurduğum firmanın bilançosunda bulunamıyorlardı. Benim için işler ve rakamlar, alış ve satışlar, kazanç ve kayıplar anlamı olmayan şeylerdi. Büyük bir ihtimalle beynimin o bölümü eksikti. Papağan gibi her şeyi ezberliyordum ve 2 yıl sonra bir mucize ile sınavı başarıp diplomamı alacaktım. Ivo düzenli bir şekilde beni ziyarete geliyordu. 9 kız ve aynı zamanda da sınıfımdaki erkeklerin çoğu bana nişanlımdan dolayı imreniyorlardı. Biz el ele şehirde ve deniz kenarında dolaşırken arkamızdan kıskançlıkla bakıyorlardı. Biz daha sonra onun en sevdiği kahve olan Hemler kafeye gidiyorduk. Orası bize Gastad'daki Charlie'yi hatırlatıyordu. Buradaki tek fark yan yana oturabilmemizdi. Başlangıçta bu yeni özgürlüğü heyecan verici buluyorduk ve beraber olma sevincimiz gölgesizdi. Onun gelişinden önceki gün sevinçten kabuğuma sığmıyordum. Cumartesi akşamları hareketinden 1 saat önce kendimize hakim olmak zorundaydık. Biz de gözyaşlarında boğulacağız diyordu Ivo ve arka planda piyanist çalıyordu. İkimiz küçük bir pastanede çay ve pasta ile oturuyorduk. Az sonra da ona perondan el sallıyordum. Vedalaşırken gözyaşlarına boğulmuş bir halde evin yolunu tutuyordum. Okulda konular ağırlaşınca ek dersler almak zorunda kaldım. Ivo filozofça makaleler yazıyordu. Bana ziyarete geldiğinde de saatlerce bana onlardan okumak istiyordu. Hiçbirinden bir şey anlamıyordum ve uzun süreli monologlarına konsantre olmayı başaramıyordum. Onun arkadaşlığı zamanla bir yük olmaya başlıyordu benim için ve bana oranla o seks yapacak ortamı bulamayışımıza açıkçası hiç ses çıkarmıyordu. Öpüşüp koklaşmamız gittikçe seyrekleşiyordu. Bir hafta sonu Ivo beni ziyarete gelmiyordu ve bir sonrasında da uzak kalıyordu. Bana okulda o sıralar sınavlar olduğunu ve gırtlağına kadar işe boğulduğunu yazıyordu. İşinin ona beni ziyareti için engel olduğu ilk defaydı bu. Ben hüzünlenmiştim ve kendime sitem ediyordum. Her gün posta kutusuna koşuyordum ve nihayet onun o güzel el yazısıyla yazılmış mektubu geldiğinde de o kadar karmaşık filozofça fikir silsilesiyle doluydu ki tekrar bir kenara atıyordum. Aşk mektupları değillerdi. Zaman geçiyordu, o hala gelmiyordu ve ben de onu özlemeye başlıyordum. O zaman Gassa'da gitmeye karar verdim. Onu ziyaretime şaşırtacaktım. Annemle konuşup ona niyetimi açıkladıktan sonra o benim için her iki matmazelinde onayını alıyordu ve yola koyulabiliyordum. Yolculuk esnasında eski hatıralarım canlanıyordu. Ağaçlar, dağlar, evler ve kafeler hepsi tanıdıktı ve hayatımın en güzel dönemlerine aittiler. Ağlayacak gibi doluyken okula gidiyordum. Burada kendi hakkımda konuşabilmeyi öğrenmiştim. Korku ve isteklerimi tanımıştım. Burada öğrenmeye olan açlığım gelişmişti ve burada klasik müzik, edebiyat, şiir, ruhanilik ve sevgiyle de tanışmıştım. Felsefe ve psikoloji hakkında fikir edinmiştim. Kar sevinci, kayak ve kızak, meşaleler ve kayak öğretmenleriyle gece yürüyüşleri de buraya aitti. Öğretmenler yanımızda kayıyorlar ve pistleri ışıklandırıyorlardı ve rahat dağ kulübelerindeki fondü partileri. Palace Otel'deki baloları ve bir İsviçrelinin soylularla işi olmaz diyen İngiliz kızlarına inat, birinde Kent Dükü'nün beni nasıl dansa kaldırdığını hatırlıyordum. Bir defasında Yehudi Menuhin kilisedeki konserden sonra çayı bizimle içmiş ve bu esnada bir arkadaş gibi bizimle müzik üzerine sohbet etmişti. Sonra bir de Kaserci vardı, bir gece kulübü. Orada Elizabeth Taylor'ı Richard Burton'la dalga geçerken görmüştüm. Gözleri gerçekten menekşe rengiydi ve bir cep aynasında kendini kontrol eder ve makyajını tazelerken kendi kendime "Niçin bu kadar güzel ve ünlü bir kadın görünüşü için endişeleniyor?" diye soruyordum. Bobo Rockefeller beni Palace Otel'e yemeğe davet etmişti ve ben oldukça rahat oraya gitmiştim. Orada onun boşanma için ne kadar para alacağını öğrenmiştim. Milyonlar ve ben o zamanlar hiç boşanmak zorunda kalmamayı diliyordum. En büyük servetle bile insan kendine ait birini satın alamazdı. Benim Yvonne gibi ve sadece onunla geçirmek istediğim yaşam değil ve ondan olmasını istediğim çocukları bile. Kulübedeki ilk öpücüğü düşünüyordum. Paris seyahatinden sonra bana sırtını dönen okul arkadaşlarımı düşünüyordum ve şimdi bu bulmacaya benzeyen yetişkinler dünyasının eşiğindeydi. Okul otobüsünü gördüğümde kalbim daha hızlı çarpıyordu. Az sonra onu görüp sürpriz yapabilecektim. Onun kollarına atılacak ve eskisinden daha çok sevecektim. Birlikte tüm sevdiğimiz yerleri dolaşacaktık. Onun çalışma odasının kapısı aralıktı. Bir sandalyede oturuyordu ve ayaklarının dibinde ona hayranlıkla seyreden bir kız çömelmişti. Kız dudaklarının arasına bir sigara yerleştiriyordu ve o da ona ateşi uzatıyordu. Ivo'nun ona bakış şekli her şeyi açıklıyordu. Demek bu yüzden ziyarete gelmiyordu ve bu yüzden mektupları tatsızdı. Çivilenmiş gibi orada duruyordum. Acılar beni yeniyordu. Ben kapıyı itiyor ve ikisine donuk donuk bakıyordum. Hiç kıpırdamıyorlardı. Sonra o ani bir sıçrayışta bulundu. "Ne sürpriz Olivia, sen de nereden çıktın?" "Seni özledim, o yüzden de ziyaret etmeye karar verdim." Ona doğru gidip meydan okurcasına dudaklarından öpüyordum. O geri çekiliyordu ve bana sanki tokat atmış gibi geldi. "Helen, sana Olivia'yı tanıştırabilir miyim? Bu Helen." Oldukça rahattı o. Onun bu davranışı beni o kadar öfkelendiriyordu ki çocuk gibi patlıyordum. "Nişanlım nasıl?" diye görmek istedim. O benim durumumu anlamış gibi görünüyordu. İstemeyerek de olsa onun ne kadar güzel olduğunu fark ediyordum. "Nerede kalacaksın?" "Madam senin burada olduğunu biliyor mu?" diye soruyordu. "Bu sadece bizi ilgilendirmez mi? Ne dersin? Elbette beni bir otele yerleştirmeyi de düşünebilirsin. Bir düşünsene. Noe Chatel'e beni ziyarete gelmediğin için oldukça para biriktirmişsindir. Şayet unuttuysan artık öğrenci olmadığım için hiç çekinmeden kendimizi gösterebiliriz. Haş'ın ses tonundan dolayı gurur duyuyordum. Ben çok fazla şoke olmuştum. Daha fazla kendime hakim olmam beklenemezdi. Fakat hırsın yardımı oluyor gibiydi. Ivo afallamıştı. Benim böyle şeyler yapmama alışık değildi. Helen doğruluyordu. Yine o sıkıcı derse gitmek zorundayım diye iç geçiriyor ve odayı terk ediyordu. Ben oturuyor, gözyaşlarımı tutma savaşı veriyor ve tüm vücudum titriyordu. Demek senin yeni bir küçük kızın var. Bu konuyu konuşmamız lazım. Ondan çok hoşlanıyorum fakat seni hala seviyorum. Bunda değişen hiçbir şey yok. Şaka yapıyorsun herhalde. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Bunu konuştuğumuzda bana inanacaksın. Şimdi ilk olarak köye git ve kendine Edelweiss'ta bir oda rezervasyonu yaptır. Son dersimden sonra öğlen yemeğinde orada buluşuruz. Ben gitmek için ayağa kalkıyordum. O beni yanağımdan öpmeye çalışıyordu ancak ben dönüp odayı terk ediyordum. Köye geri döndüğümde dağları görmüyordum. Kendimi otelin karşılama salonunda buldum. Odamda aşağı yukarı gidip geliyordum. Gözümden yaşlar süzülüyordu ve benim çaresiz hıçkırıklarım bir tilki yavrusunun ulumasını andırıyordu. Öğleyinse korkunç görünüyordum. Gözlerim neredeyse görmüyorlardı. Restoranda en karanlık köşeyi seçiyor ve kafam öne eğik vaziyette bir bardak domates suyu ısmarlıyordum. Çantamda güneş gözlüğümü arıyordum. Tam da şimdi başka bir kıza rakip olacakken böyle görünmemeliydim. Niye bu beni bu kadar üzüyordu? O benim yaşamımdaki ilk erkek olmak için beni bağlamak istiyordu. Ne biçim bir ifade tarzı bu? Benim kızlığımı bozmak istemişti. Bu daha korkunç geliyordu kulağa. Niye bu kızla cilveleşiyordu o? Şimdi onu kaybetme tehlikesi doğmuşken dünyadaki her şey pahasına istiyordum onu. Onu seviyordum ve ona ihtiyacım vardı. Boğazımda asılı olan ay taşı kolyeme dokunuyordum ve yine gözlerim yaşarıyordu. Aniden o karşımda beliriverdi. Mendilimi alıp güneş gözlüğümün altından yuvarlanan gözyaşlarımı siliyor ve boğazımdaki düğümü yutmaya çalışıyordum. Eğer güneşi seviyorsam bu ayı da sevemem demek olamaz ki diyordu o. Yanıma oturup elini elimin üzerine koyarken devam ediyordu. Seni sevdiğimi biliyorsun ama diğer insanlara yakınlık duymama izin verirsin herhalde. Yoksa çok kurnazca yapıyorsun bunu. Senin çok iyi bir mazeretle geleceğini biliyordum. Eskiden beri konuşman çok iyiydi. Bizimle istediğini yapabilirsin. Daha büyüksün bizden ve daha fazla tecrüben var. Toplamaya da çalışkanca devam ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Kendimi nasıl hissettim sanıyorsun? Senin o kıza nasıl baktığını gördüğümde sizi gözetledim. Bir suç mu birbirimize sempati duymamız? Şimdi hem de sen burada yokken ve benim başımda bir sürü afacan varken eğer kibar bir kız çıkmışsa sevinmemi bana çok göremezler. Benimle de böyle başlamıştı. Sana aşık olmaktan başka bir şey yapamayacak fakat sanırım bu seni şımartıyor. O kadar çok kız tarafından hayranlıkla çevrilmiş olmak harika bir duygu olmalı. Elbette kadınlar üzerindeki etkin de gözünden kaçmıyordur. Lanet olsun, niçin dayanılmazlığını kendine sürekli kanıtlamak zorundasın? Neredeyse aşağılık kompleksi çeken biri olduğunu düşünülecek. Tuş, sen benimle benim silahlarımla savaşıyorsun. Onun cevabından anladım ki gözyaşlarıyla onda bir yere varamazdım. Sadece benim çekiciliğimi yok ediyorlardı. L'esprit'ti bu adamı etkileyen tek şey. Ne olursa olsun benim sakin kalmam lazımdı. Sanki bana hiç dokunmuyormuş gibi davranmak zorundaydım. Tüm davranışımdaki enerjiyi tamamen geri dönüşe harcıyor ve ona gülümsüyordum. Haklısın Ivo, belki böylesi daha iyi. Helen çok kibar, ona çok görmemeliyim. Belki üçümüz bir araya gelip bu konuyu konuşmalıyız. Bunu gerçekten istiyor musun? Bu harika olurdu. Sen de yanılmadığımı biliyordum. Sen benim için çok özel bir şeysin ufaklık. Bu sözler bana elektrik şoku gibi geliyordu ancak ben gülümsüyordum. Ben tuvalete gidip yüzüme soğuk su çarpıyordum. Derin nefes alıp bu savaşı onurla yürütmeye karar veriyordum. Bu kadınlık içgüdüsü müydü yoksa seyrettiğim Hollywood filmleri mi? Ondan şarap ısmarlamasını rica ediyordum. Bir saat sonra onu oteldeki odama alıyordum ve biz daha önce hiç sevişmediğimiz gibi sevişiyorduk. İlk defa o kadar harikaydı ki taklit etmek zorunda kalmadım. Şefkatli ve arzuluydu ve aynı zamanda da belli bir hüzün içeriyordu. Uç noktaya ulaştığımızda ikimiz de sanki ebediyen ayrılıyormuşuz gibi ağlıyorduk. Ben bir parça olgunlaşmıştım. Sevgilim benim. benim sevgilim, küçüğüm diye inliyordu Ivo. Önceden hep şarap içmelisin. Perdeler kapalıydı. Mum ışığında büyük dolap aynasında vücutlarımızı görüyordum. Teninin altınımsı pırıltısını seviyorum. Bakır gibi görünüyor, kadifemsi güzel bir tene sahip olduğun için şanslısın. Ne harika bacakların ve göğüslerin var, ölçülerin kusursuz. Çok özledim seni sevgilim, bağışla beni, bağışla. Asla bu kadar yakınlaşmamıştık ve kendimizi böyle huzurlu hissetmemiştik hiç. Onun her dokunuşu ve konuştuğu her kelimeyle neşeleniyordum. Aynı akşam Helen'in eşliğinde yemeğe geliyordu. O hayret edilecek kadar güzel ve olgun görünüyordu. Benden daha büyüktü ve daha hanım hanımcıktı. Onun özgüveni neredeyse benim kontrolümü kaybettirecekti. Ancak öğleden sonraki aşk sevişmemizin hatırası bana yine kararlılığımı geri verdi. Onun için de bu benim kadar önemliydi herhalde. Ancak onun sigarasını yakma şekli benim tüm güvenimi yok ediyordu. Sigaraya karşı oluşumu bir tarafa bırakıp bir hanımefendi edasıyla ya da her neyse paketten bir sigara çekip yakması için ona uzatıyordum. Komik bir şekilde kaşlarını kaldırarak Ivo sigaramı yakıyordu. Kendi kendime bir tekme atabilirdim. Helen bir bayan zarafetiyle, bende de olmasını isteyeceğim bir tür zarafetle içiyordu sigarasını. Bense dumanı çok fazla çekmiştim ve öksürmek zorundaydım. Gözlerim yanıyordu ve yaşla doluyordu. Sigara boğazımı tahriş etmiş ve öksürük nöbetlerini bastırdıkça daha çok acıyordu. Sigarayı söndürüyordum ve hiçbir şey olmamış gibi önemsiz şeylerden konuşuyordum ve kendimi aptal gibi hissediyordum. Fakat faydası yoktu. Ivo ne kadar fark etmemiş gibi davransa da bütün gece bir felaketti ve her şey sıkıntılı ve yapmacık görünüyordu ve kaybeden bendim. Hadi gelin yürüyüşe çıkalım. Ay parlıyor ve Ivo ortada yürüyordu. Gastad'dan Sanen'e ve Sanen'den de yine geriye Gastad'a. Bu mesafeyi o gece defalarca kat etmiştik. Benim dağlarım diye içimden hıçkırıyordum bir duygusallık galeyanında. Sizi böyle hatırımda tutmak zorunda olmam ne kadar üzücü. Uzunca bir sessizlikten sonra birbirimizle konuşmaya başladıktan sonra onun Ivo'yu gerçekten sevdiğini tespit ediyordum. O 19'u ben 16. Gerçi Ivo ay ve güneşi aynı anda sevebilirdi. Fakat onda hoşuna giden başka bir şey vardı. Neredeyse bayılacaktım. Bana Helen'in kalçaları daha geniş dediğinde. O daha çok anne tipinde. Beni yanlış anlamamalısın Oli. Senin aklını, düşünce kapasiteni, espri anlayışını, öğrenmeye olan açıklığını, anlayışını seviyorum. Evet, senin ruhunu seviyorum fakat sende neyin eksik olduğunu sonunda buldum. Sen dünyaya 6 çocuk getirebilecekmiş gibi görünmüyorsun. Ama Helen, beni dayanılmaz şekilde çeken şey bu ondaki annelik tavrıdır diyordu. Acı beni parçalıyordu, kaybetmiştim. Ne kadar acı verdiğini fark ettirmemeliydim. Aniden ikisine karşı bir nefret alevleniyor içimde, öyle ki kendimi güçlükle kontrol altında tutabiliyordum. O bana özgüvenimi kazanmakta yardım eden, beni bir cümleyle asla ve hiç kimse tarafından olmamışçasına yaralamış ve parçalamıştı. Bu anlamlı son kelimelerden sonra vedalaşıyorduk. Onlar beni ertesi sabah görebileceklerini sanıyorlardı ancak ben odama süzülüyor, yataktaki buruşuk çarşafımıza bakıyor ve bavulumu topluyordum. Şafak vakti oradan uzaklaşıyordum. Gastad'ın küçük tren istasyonunda tahta bir bankta oturuyor ve beni oradan uzaklaştıracak olan treni bekliyordu.